Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım. 3. bölüm. Eve öncelikle Mira'nın peşinden koşmanın doğru bir fikir olmadığını düşündü. Doktor dışarı çıkmıştı. Ona bir sonraki gün için bir vaka hakkında danışmanlığını rica ettiği bir e-posta yolladı. Sonra Drake'e yöneldi. Yüzlerce kez gördüğü ama dikkat etmeyeceği cinsten, uzun blok binalardan birisiydi burası da. Yani Rourke'dan önce dikkat etmezdi ama evlendikleri günden beri Rourke onu defalarca acil tedavi merkezlerine zorla götürmüştü. Hastanelerden nefret ederdi. Bu kez bu hastaneye bir hasta olarak değil, bir polis olarak gittiği gerçeği bir farklılık yaratıyordu. Orijinal bina, eski ve fark edilir mükemmellikte kahverengi bir taştan yapılmıştı. Burasının özenle ve çok paralar harcanarak korunduğunu düşündü. Binayı teşkil eden yapılar şeffaftı. Yatay bir şekilde bembeyaz bir ışıltıyı etrafa yayıyordu. Restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, personel, misafir ve hastaların manzarayı seyredebilecekleri cumbalar da vardı. Böylece insanlar kendilerini hastalık ve acıyla dolu bir yapıda olmadıklarını düşünerek kandıracaklardı. Aracındaki bilgisayar, ofistekinden daha güvenilir olduğu için bazı genel bilgilere erişebildi. Drake Tıp Merkezi bir sağlık merkezi olmaktan daha çok bir şehri andırıyordu. Merkez bir tıp merkezinden beklenebileceği üzere eğitim-öğretim tesisleri, laboratuvarlar, travma üniteleri, ameliyathaneler, hasta odaları ve suitleri, personel için çeşitli dinlenme salonları, misafir bekleme alanlarından oluşuyordu. Fakat bunların dışında ikisi 5 yıldızlı olan 12 restoran, 15 şapel, hastalarına yakın olmak isteyen hasta yakınları için küçük hoş bir otel, küçük bir alışveriş merkezi ve 3 tiyatro salonu vardı. Misafirlere yardımcı olması için sayısız taşınabilir harita ve danışma merkezi vardı. Park alanlarından farklı girişlere tramvaylar konulmuştu ve dev gibi bir beyaz yapının üzerinde su gibi aşağı yukarı kayan parlak, pürüzsüz cam geçitler cılız kış güneşinde parıldıyordu. Eve arabasını en iyi bildiği departman olduğu için sabırsızca acilin park yerine bıraktı. Sonra okuduğu uyarı yüzünden söylenmeye başladı. Burası sadece acil durumlar için ayrılmış bir park alanıdır. Arabanızın bu park alanında kalabilmesi için yaralarınızın veya hastalığınızın doğruluğunun kanıtlanması zorunludur. Lütfen yaralarınızı veya hastalığınızı belirtin ve tarama için bir adım öne gelin. Çok kızgınım. Geriye doğru sıçradı ve ekrana rozetini gösterdi. Polislik bir iş. İlgilenin. Makineden tuhaf bir ses geldi ve böylece camdan kapılara doğru yürümeye başladı iyi. Acil, ağlamalar, hıçkırık sesleri ve yakınmalarla doluydu. Farklı derecelerde zor durumdaki insanlar, sandalyelerinde birbirlerine sokulmuş oturuyorlar, taşınabilir ekranlardaki formları dolduruyorlar, ya da donuk ve dalgın gözlerle sıralarını bekliyorlardı. Bir hastane hademesi, çelik grisi yerleri sterilize ederek yerdeki kanları paspaslıyordu. Hemşirelerse, soluk mavi üniformaları içinde canlı bir şekilde hareket ediyorlardı. Ara sıra doktorlar, uzun laboratuvar önlüklerinin eteklerini savurarak ve acı çekenlerle göz temasına girmekten kaçınarak hızla geçiyorlardı. Eve, İlk haritayı yerleştirdikten sonra cerrahinin yerini sordu. En hızlı ulaşım yeraltı tramvaylarıydı. Oraya ulaşmak için sedyede inleyen bir hasta, yorgun bakışlı iki stajyer doktor ve Joe adında birinin yeni karaciğeriyle yaşama şansı hakkında birbirleriyle fısıltıyla konuşan bir çiftin peşine takıldı. Doğru yere geldiğinde asansörle katlardan birisine çıktı. Buradaki ana kat bir katedral kadar sessizdi ve neredeyse katedral yüksekliğindeki mozaik tavanlarla, şatafatlı çiçek ve çiçek açmış fundalık tablolarıyla süslenmişti. Bu katta iletişim merkezleriyle birlikte çok sayıda oturma alanı vardı. Rehberler gerektiğinde yardımcı olmak için hoş pastel tulumların içinde ayakta dikiliyorlardı. Özel bir tesiste organların onarılması ya da değiştirilmesi için lazerle yapılan işlemler çok pahalıya mal olan bir şeydi. Drake Tıp Merkezi, hizmetlerini mali olarak karşılayabilenler için uygun bir karşılama alanı sunmuştu. Eve, yarım düzine resepsiyon konsollarından birisini rastgele seçti ve baştan savulmamayı garanti etmek için görevli memura rozetini gösterdi. Doktor Colin Cagney ile görüşmem lazım. Doktorumuzun nerede olduğunu bulmam için bir dakika bekleyin lütfen. Memur, taş grisi renkte bir takım giyinmişti ve kravatı da kusursuz bir biçimde takılmıştı. Ustaca önündeki panodan bir yer arama gerçekleştirdi, daha sonra ive kibarca gülümsedi. Doktor Cagney 10. kattaydı, burası ise konsültasyon bölümüydü. Şu anda bir hastayla birlikteydim. Orada bekleme salonu var mı? 10. katta 6 özel bekleme salonu var. Görevli kırmızı ve yeşil ışıkların yanıp söndüğü bir başka panodan telefon görüşmesi yaptı. Sizin için orada bir yer ayırmaktan mutluluk duyarım. Güzel, Doktor Cagney'e onunla konuşmak için beklediğimi ve zamanımın az olduğunu söyleyin. Şüphesiz. 6. sıradaki asansörü kullanabilirsiniz Teğmen. Sağlıklı günler. Peki, diye mırıldandı. Sürekli kibar olan birisi onu ürpertirdi. Sağlık görevlileri dışındaki personele nasıl bir eğitim veriyorlarsa, kişilik değişimi de bu eğitime dahil diye düşündü. Sinirli bir biçimde yukarı çıktı ve doğru bekleme odasını buldu. Burası küçük, güzel döşenmişti ve yumuşak bir havası vardı. Hareketli ve renkli bir ekran vardı, yine durum bilgileri veren. Yaptığı ilk şey bunu kapatmak oldu. Odanın içinde dolaştı. Dışarıda olmayı arzu etti. Bu yüzden camdan dışarıyı izledi. Trafik sıkışıktı ve sevimsiz görünüyordu. Bir merdiven kopterin binalardan birisinin üzerinde, yörüngesi üzerinde daire çizişini izledi. Teğmen, doktorun göz kamaştırıcı bir gülümsemesi vardı. Dişleri bembeyaz ve düzgündü. Yüzü yumuşak ve kibar hatlara sahipti. Çarpıcı siyahlıktaki kaşlarının altında gizlenen, sabırlı ve zeki bakışlara bu güzel dişler yakışıyordu. Saçları derli topluydu. Düzgün siyah saç tutamlarının yanı sıra sol tarafında daha çok yoğunlaşmış, ışıltılı bir biçimde parlayan beyazlar vardı. Laboratuvar önlüğü giyinmemişti. Çok hoş dikilmiş, gözleriyle aynı kurşuni gri renkte bir takım elbise vardı üzerinde. Eve'in ellerini tuttuğunda elleri bir çocuğunki kadar yumuşak ama aynı zamanda bir kaya kadar sertti. Doktor Cagney, bana Colin diye hitap edebilirsiniz. Farklı ortamlarda birkaç kere karşılaşmıştık. Fakat işiniz ve Rourke arasında eminim çok sayıda insanla tanışıyorsunuz. Evet öyle ama sizi hatırlıyorum. Onu görür görmez tanımıştı. Unutulacak bir yüz değildi onunkisi. Keskin elmacık kemikleri, kare bir çene, hayranlık uyandırıcı bir alın ve dikkat çekici bir izlenim bırakıyordu. Siyah ve beyaza karşı soluk altın renkte bir cilt. Benimle konuşmayı kabul ettiğiniz için çok memnun oldum. Bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Koltuğu işaret etti. Fakat bir hasta olarak gelmemiş olduğunuzu umuyorum. Hasta değilsiniz, değil mi? Hayır, ben iyiyim. Beni buraya getiren şey işim. Ayakta kalmayı yeğlemesine rağmen oturdu. Ben bir vaka üzerinde çalışıyorum. Bu sabah erken saatlerde kaldırımda uyuyan bir adam öldürüldü. Mükemmel cerrahi becerileri olan birisi tarafından hem de. Kalbi cinayet mahallinde çıkarılıp götürülmüş. Bir tanık şüphelilerden birisinin sizin organ torbalarınızı taşıdığını söylüyor. Aman Tanrım! Endişeyle birlikte kafası karışmıştı doktorun. Bunu duymak beni derinden sarstı. Fakat ben hala anlayamadım. Bana onun kalbinin cerrahi olarak çıkarılıp başka bir yere nakledildiğini mi söylüyorsunuz? Evet, tam olarak öyle. Anestezi verilmiş ve kendi barakasında öldürülmüş. İki insan girerken görülmüş. Birisi daha çok doktor çantasına benzer bir çanta, diğeri de bir organ transfer torbası taşıyormuş. Ameliyat çok yetenekli birisi tarafından yapılmış. Kanayan yerler tamponlanmış ve ameliyat yapılacak yerin kesimi titizlikle ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmiş. Bir amatör tarafından yapılmamış yani. Hangi amaçla? Diye sordu Cagney. Ben yıllardır herhangi bir organ hırsızlığı ya da bu tarzda bir şey duymadım. Kaldırımda uyuyan biri dediniz, değil mi? Peki bu yapılmadan önce onun sağlık durumunu belirleyebildiniz mi? Sağlık müfettişimiz onun birkaç ay içerisinde zaten uykusunda bile ölebileceğini söyledi. Biz ondan sağlıklı bir kalbin çıkarıldığına inanmıyoruz. Teğmen, Sizin mesleğinizde insanların başka insanlara yapabileceği her şeyi gördüğünüzü tahmin ediyorum. Ben parçalanmış, kırılmış, doğranmış bedenlerin parçalarını bir araya getirdim. Bir anlamda buna alışıyoruz. Alışmak zorundayız. Ama diğer yandan bunlar bizim asla her seferinde şok olmamızı ve hayal kırıklığına uğramamızı engelleyemiyor. İnsanlar diğer insanları öldürmek için sürekli yeni yollar buluyorlar. Ve her zaman da bulacaklar, diye onayladı Eve. Fakat sezgilerim bana bu adamın ölümünün rastlantısal bir ölüm olmadığını söylüyor. Onlar ondan neyi istemişlerse almışlar. Doktor Cagney, sormak zorundayım ama bu sabah öğleden önce saat 1 ile 3 arasında neredeydiniz? Doktor çok şaşırmıştı. Anlıyorum. Tekrar oturdu ve yavaş yavaş konuşmaya başladı. Evdeydim, karımla birlikte uyuyordum. Ancak bunu kanıtlayabilmemin bir yolu yok. Sesi soğuklaşmış, gözleri sertleşmişti. Bir avukat isteyebilir miyim teğmen? Eve, bu size bağlı, dedi sakin bir şekilde. Fakat şu anda ben böyle bir şey için neden göremiyorum. Birkaç konu hakkında karınızla görüşmem lazım. Bu kez suratsız bir biçimde başını salladı. Anladım. Çoğu kez her ikimizin de mesleğiyle ilgili bazı sevimsiz, tatsız rutinler vardır. Bu da benimki. Organ transplantasyonunda uzmanlaşmış olanlarla başlayan şehirdeki tüm iyi cerrahların bir listesine ihtiyacım var. Bunun üzerine doktor ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Doktorlar birbirlerini tutarlar teğmen, burada gurur ve sadakat devreye girer. Polisler de birbirlerini tutup desteklerler ve ne zaman onlardan birisinin kirli olduğu saptanırsa bu hepimize bulaşır. Ben ihtiyacım olan bu listeyi bulmak için başka kanallardan da yararlanabilirim. Fakat sizin yardım ve desteğiniz için de teşekkürler. Bir insan öldürüldü. Birisi onun ömrünü tamamlamasına izin vermedi. Bu beni çok sinirlendiriyor Doktor Cagney. Ben size bir liste yollarım teğmen. Gün bitimine kadar elinize ulaşır. Teşekkürler. Eve polis merkezine doğru arabayla yola çıktı. Garaja girerken eşinin verdiği enerji yiyeceği aklına geldi. Ofisine doğru giderken bir yandan onu yedi, bir yandan da Cagney'in onun üzerinde bıraktığı izlenimi düşündü. Cagney'in güvenilir bir yüzü var diye düşündü ve 60 yaşında olabileceğini tahmin etti. Bu da onun uzun zamandır doktorluk yaptığı anlamına geliyordu. O da birini öldürebilirdi. Eve, uygun koşullar altında herkesin adam öldürebileceğini öğrenmişti. Fakat böylesine soğukkanlı öldürebilir miydi? Ya da mesleki sadakat kisvesi altında bunu yapan birisini korur muydu? Bu soruların yanıtlarından emin değildi. Bilgisayarın üzerindeki ışık, yeni bir data girdisi olduğuna işaret ederek yeşil renkte yanıp sönüyordu. Peabody'nin yoğun bir şekilde çalışmakta olduğunu düşündü. Ceketini çıkardıktan sonra onu yanına çağırdı. Datanın gelişinin tamamlanması öncesinde berbat gıcırdama sesi sinirini bozacak şekilde 5 dakika sürdü. Kurban Samuel Michael Petrinsky, 5-6-1961 doğumlu, Madison, Wisconsin. Kimlik numarası 12176-VSE-12. Ebeveynleri vefat etmiş. Kardeşi yok. Medeni durumu, Haziran 2023'te boşanmış. Eski eşi Shirley Petrinsky, Silvia, 92 yaşında. Evliliğinden 3 çocuğu var. Samuel, James, Lucy. Arzu edilirse bilgiler çapraz dosyadadır. Son 30 yıldır ne iş yaptığına dair bir bilgi yok. Sana ne oldu Sam? Eve merak ediyordu. Karını, çocuklarını ne oldu da bıraktın ve New York'a geldin? Neden bira ve uyuşturucuyla zihnini harap edip bedenini bir enkaza çevirdin? Durumu Sam'in bir yakınına bildirmesi gerekiyordu. Yasal olmayan bir işlem yaptınız. Lütfen isteğinizi silin ve acilen kimlik numaranızı girin. Aksi takdirde kaydedilmiş olan tüm bilgiler imha edilecektir. Lanet olasıca! Eve o kadar sinirlenmişti ki ayağa kalktı ve bilgisayarı yumruklamaya başladı. Eli acımasına rağmen yeniden yumruklamak için hazırlanıyordu. Cihazınızda bir sorun mu var teğmen? Eve doğruldu. Karşısındaki komutan Whitney'di ve nadiren ziyarete gelen biriydi. Komutanın departmana ait bir malın hırpalanırken gelmesi hiç de hoş bir durum değildi. Saygılarımla efendim, bilgisayarım berbat bir durumda. Komutan belli belirsiz gülümsemişti ama Eve bundan emin olamadı. Teknik servisle temasa geçmeni öneririm Dallas. Teknik servis mi? Komutanım, orası bir yığın aptalla dolu. Ve maalesef bütçemiz de delik deşik. Komutan içeri girdiğinde kapının kapanmasıyla beraber Eve'in midesine kramplar girdi. Whitney öncelikle etrafa bakındı ve sonra Eve'le tokalaştı. Rütbeniz size bir ofis hakkı sağlıyor, zindan değil. Bu ofis bana uygun efendim. Hep öyle dersiniz. Kahve makinende kahve var mı ya da dışarıdakinde? Benimkinde var efendim, bir fincan ister misiniz? Evet, isterim. Eve, Whitney'e fincan almak için arkasını döndü. Kapının kapalı olması gizli ve özel bir durum olduğunu, kahve istemesi ise sakinleşmek istediğini gösteriyordu. Bu durum Eve'i heyecanlandırdı fakat kahveyi ikram ederken eli titremiyordu. Göz göze geldiler. Whitney her an sinirlenecek gibi duran geniş bir yüze sahipti. Geniş omuzları, kocaman elleri ve çoğu kez yorgunluktan siyahlaşmış gözleriyle iri, heybetli bir adamdı. Rourke'un parasıyla ancak satın alınabilecek kahve taneleriyle yapılmış kahvesinden yudumlayan Whitney, takdir etmek için duraksayarak, "Bu sabah erken saatlerde bir cinayeti ortaya çıkarmışsınız," dedi. "Evet efendim, kurbanın kimliği henüz tespit edilemedi. Yakın bir akrabasına ulaşmamız gerekecek." Eve bunu söylerken bilgisayarına kötü kötü baktı. "Bu hurda yığınından istediklerimi alır almaz, size gün içerisinde raporumu sunacağım." "Olay yeri birinci memurunun hazırladığı bir rapor var şu anda masamda. Görünüşe göre sen ve Bowers tartışmışsınız. Onu biraz sıkıştırdım, bunu hak etmişti. Küfürlü ve uygunsuz bir dille tartıştığına dair bir şikayet dosyası hazırlanmış." Eve gözlerini öfke ve dehşetle açtığında komutan gülümsedi. "Ama biliyoruz ki bu tarz bir şikayet can sıkmaktan öte bir anlam taşımaz ve genellikle şikayet eden kişinin zayıf ve aptal bir insan durumuna düşmesine neden olur." Ancak Whitney tebessüm etmiyordu artık. "Aynı zamanda senin olay yerindeki çalışmanın baştan savma ve dikkatsiz olduğunu da iddia etmiş. Stajyerini engellediğin ve memuru fiziksel zarar vermekle tehdit ettiğin de şikayet gerekçeleri arasında." Eve'in kan beynine sıçramıştı. Fena halde sinirlenmeye başladığını hissetti. Peabody olay yeri araştırmasını kaydetti. "Ben size hemen onun bir kopyasını ileteceğim. Resmi olarak şikayeti reddetmek için o rapora ihtiyacım olacak ve tabii diğer yandan dilekçede sunulan gerekçelerin palavra olduğunu biliyorum." Eve'in odasında iki koltuk vardı. Her ikisi de dökülüyordu ve dağılmak üzere oldukları için Whitney oturacağı koltuğu seçerken kararsız ve şüpheliydi. "Harekete geçmeden önce senin raporunu görmek istiyorum. Soruşturmam devam edecek ve sunacağım raporunda devamı gelecek." Komutan geniş yüzündeki yumuşak ifadeyi koruyarak parmaklarını kavuşturdu. "Dallas," dedi sadece. Eve üfleyip püfledi. "Ben idare ederim. Meslektaşlar arasında geçen küçük bir olay için bir üst yöneticiye başvurulması ya da şikayet dilekçesi doldurulmasını doğru bulmuyorum. Olay yerine gittiğimde güvenlik sağlanamamıştı. Memur Bowers itaatsizliğe varan, belirgin ve yine benim görüşüme göre uygunsuz bir tavır sergiledi. Stajyer memur tamamen kendi çabalarıyla yaptığı araştırmalar neticesinde kurbanın barakasının yanında daha önce gördüğü ama olay günü taşındığı fark edilen bir ayrıntıyı Bowers'a bildirmiş. Ama Bowers bunu kesinlikle dikkate almamıştı. Ancak detay bize bildirildiğinde araştırdık ve önemli bir tanığa ulaştık. Ben de memur Trueheart'ı davet ettim ve bu tanıkla yapacağımız mülakatta bize katılmasını istedim. Trueheart'ın raporumda da belirteceğim üzere mükemmel bir potansiyeli var." Eve sanki savunmasını ezberlemiş gibi bir an duraksadı. "Sonuncusu dışında tüm suçlamaları reddediyorum. Memur Bowers'ı fiziksel zararla tehdit etmiş olabilirim. Bunları yardımcımdan da teyit edebilirsiniz. Bu arada üzüldüğüm bir şey var. Ben bugüne kadar ona savurduğum hiçbir tehdidi yerine getirmedim ve onun şişko poposuna bir tekme atmadım efendim." Whitney kaşlarını kaldırarak Eve baktı. Fakat bunu ne kadar komik bulduğunu, duyduğu keyfi saklamayı başarmıştı. Teğmenin sözlü olarak sunduğu raporuna kişisel bir öfke katması çok nadir rastlanan bir durumdu. Teğmen, siz başladığınız işi bitirin. Elimizde güzel ve küçük bir bela var. Ben senin ne kadar esaslı iş yaptığını bilen birisi olarak, sen ya da yardımcının, Memur Bowers hakkında bir öz geçmiş araştırması yapmış olabileceğinizi sanıyorum. Onun geçmişine dair küçük bir araştırma dahi, onun geçmişteki transfer rekoru, geçmiş deneyimleri hakkında fikir verir insana. O, bizim problem çocuk dediğimiz türden birisi. Departman genelde problem çocuklarının o alandan bu alana yerini değiştirir durur. Bir an için durdu, elini boynuna götürdü. Sanki ani bir ağrı girmişti boynuna. Bowers aynı zamanda bir dosyalama şampiyonu. En sevdiği iş şikayet dilekçesi dosyalamak. Sevdiği başka bir şey yok. Senden nefret ediyor Dallas. Sana bir sır vereyim. Ne yapıp edip seni mahvetmek için ortalığı karıştırıp seni üzebilir. Seni uyarıyorum. O beni endişelendirmiyor. Ben sana buraya bunları yapabileceğini söylemeye geldim. Onun gibiler ortalığı karıştırmakla, başka polisler için sıkıntı yaratmakla beslenirler. Ve onun hedefinde sen varsın. Şikayet dilekçesinden birer kopya daha alıp Başkan Tibble ve onun departmandaki temsilcisine de yolladı. Bugün akşama kadar olay yeri raporunu, kendi hazırladığın raporu ve şikayetle ilgili olarak dikkatli bir biçimde kaleme alınmış yanıtını masamda hazır et dedi ve gülümseyerek Peabody'yi de kullan, o da serin kanlı ve sakin olmalı. Efendim, Evin sesinde ve gözlerinde kırgınlık vardı ama çenesini tutup daha başka bir şey söylemedi. Teğmen Dallas, benim bugüne kadar emrimde sizden daha iyi bir polis çalışmadı. Şikayete vereceğim yanıtta da bunu ifade edeceğim. Bowers gibi polisler nadiren yükselirler. Dallas, o zaten kendisine attırma yolunda ilerliyor ve sürekli tökezliyor. O, senin uzun adımlarla yaptığın yürüyüşte sadece bir engel. Bunu ciddiye al ama gerektiğinden fazla zaman ve enerji de harcama. Sonlandırmam gereken böylesine bir dava varken, buna zamanımın 5 dakikadan fazlasını ve enerjimi harcamak bana lüzumsuz görünüyor. Fakat desteğiniz için teşekkürler. Komutan ayağa kalktı. Kahve harikaydı dedi ve boş fincanı masaya bıraktı. Vardiya bitimine kadar vaktim var Dallas dedi dışarıya çıkarken. Tamam efendim. Eve bu kez masayı tekmelemedi. Konu hakkında düşündü biraz. Fakat hala sızlayan eklemleri, onu bir başka cansız nesneyi yumruklamaktan alıkoyuyordu. Kendisini bir kez daha incitme riskini almaktansa Peabody'yi çağırdı. Ondan bilgisayarla ilgilenmesini ve Sunuks'un yakın akrabalarına ulaşmak için araştırma yapmasını isteyecekti. Peabody, Sunuks'un kızını buldu. Kız yaklaşık 30 yıldır babasını görmemiş olmasına rağmen çok ağladı. Bu durum Eve'in sakinleşmesine yardımcı olmamıştı. Ama Bowers'ın hazırladığı şikayet dosyasına, Peabody'nin verdiği tepki onu biraz olsun keyiflendirebildi. O çirkin, aptal bir kaltak. Kıpkırmızı bir suratla, elleri kalçalarında Peabody avaz avaz bağırıp çağırıyor, küfür ediyordu. Gidip onu hangi deliğe girdiyse bulmam gerek. O iğrenç poposuna tekme atmalıyım. O lanet olası bir yalancı ve daha da kötüsü berbat bir polis. Kahrolası şey, uydurma şikayetleri için rapor hazırlama iznini kimden almış o? Kim sanıyor kendini? Nereden güç alıyor? Bu ayrıcalık nereden kaynaklanıyor? Peabody çok hızlı bir biçimde not defterini çıkardı ve referans bilgilere bakmaya başladı. Şimdi yanına gideceğim. Gözünün ortasına yumruğu yiyince görecek o şikayet nasıl olurmuş. Whitney, senin de sakin olman gerektiğini söyledi, dedi Eve sırıtarak. Komutanın takımını bu kadar iyi tanıyor olmasına çok memnun oldum. Daha sonra Eve güldü. Çünkü Peabody'nin gözleri neredeyse kafasından dışarı fırlayacak gibiydi. Beyninde bir şeyler infilak etmeden önce derin nefes al Peabody. Bunun da üstesinden geleceğiz. O zaman o kaltağı dümdüz edeceğiz, tamam mı? Senin olumlu bir model, etrafa örnek bir insan olman bekleniyor. Olay yeri kaydını Whitney için kopyalamana ve kendi raporunu yazmana ihtiyacım var. Raporun doğru ve basit olsun, sadece gerçekler. Birbirimizden bağımsız yazalım. Ben şikayete bir yanıt yazacağım. Sen de sakinleştiğinde kontrol edersin. Bu durumu nasıl bu kadar sakin karşılıyorsun bilemiyorum. İyiyim, sakin karşılamıyorum diye mırıldandı. İnan bana. Hadi çalışalım. İyiyim raporunu profesyonel bir dille ve soğukkanlılığını koruyarak tamamladı. Doktor Cagney'den istediği listede gelmişti. Bulanık görmesine neden olan ve gözlerinin arkasından başlayan şiddetli baş ağrısına aldırmayarak vakayla ilgili tüm diskleri kopyaladı. Teknik servisi yeniden çağırdı. Aptal adamları sadece iki kez çağırmıştı. Daha sonra her şeyi yanına aldı. Vardiya bitmek üzereydi ve gider gitmez çalışmayı düşünüyor olsa da eve zamanında gidiyordu. Araba kullanırken yeniden öfkelenmişti. Elleriyle direksiyonu bir sıkıyor, bir serbest bırakıyordu. İyi bir polis olabilmek için çok çalışmıştı. İyi bir polis olarak kalabilmek için eğitim almış ve yaşlanana kadar da iyi bir polis olarak kalmak istemişti. Rosetti sadece ne yaptığını değil, onun kim olduğunu da tanımlıyordu. Eve biliyordu ki Rosette'in taşıdığı anlam kendisini kurtarıyordu. Yaşamının ilk yılları hayal meyal hatırladığı sıkıntılarla yitip gitmişti. Fakat o tüm bunlardan, onu döven, tecavüz eden ve adını dahi anımsamadığı dar bir sokakta umudunu yitirmiş bir halde ve kan revan içinde bulunduğunda onda onarılmaz bir hasara yol açmış babasından dahi kurtulmayı başarmıştı. Bu yüzden sosyal güvenlik tarafından kendisine verilen bir isimle Eve Dallas olmuştu ve buna bir anlam katmak için çok savaşmıştı. Bir polis olmak artık daha fazla çaresiz kalmamak demekti onun için. Daha da ötesi, onun artık çaresizlerin tarafını tutabileceği, onları temsil edeceği anlamına geliyordu. Ne zaman bir ölüye baksa, bir kurban olmanın ne demek olduğunu anımsıyordu. Bir olayı her sonuçlandırdığında hem ölen kişi için hem de isimsiz bir kız çocuğu için zafer kazanıyordu. Şimdi bazı ceset toplayıcıları kötü niyetli bir tutumla onun rozetine bir leke bulaştırmaya yelteniyordu. Bazı polisler için bu bir can sıkıntısı ya da sinir bozucu bir şey olabilirdi. Eve içinse çok ağırdı ve kişisel bir hakaretti. Bowers'la kadın kadına kavga ettiklerini, yumruk yumruğa dövüştüklerini hayal ederek keyiflenmeye, rahatlamaya çalıştı. Dövüşürken kemiklerden gelen seslerin verdiği haz ve ilk kanın hoş kokusunu canlandırdı gözünde. Yapmayı istediği şeyle ilgili tüm bu hayaller onu iyice çileden çıkardı. Bu arenada elleri bağlıydı. Yüksek rütbeli bir polis memuru, karşısındaki ne kadar hak etmiş olursa olsun bir üniformalıya dayak atarak ortalarda gezinemezdi. Uzun bir yolculuğun ardından geniş bir alanla çevrili özel yoldan yukarı çıkarak kapıların arasından geçip Rourke'un taş ve camdan olan mükemmel evine doğru arabasını sürdü. Arabasını sinir olduğu Somerset'in küstahça bir şeyler söylemesini umut ederek ön tarafa park etti. Soğuğu ancak basamakları hızla çıktığında hissetti ve ön kapıyı açtı. Orada bir iki saniye kadar bekledi. Bu durum normalde Rourke'un kahyasını aşağılamasına ve kahyanın da sessizce girişe gelmesine neden olurdu. Bugün Eve bunu yaşamak için can atıyordu. Tüm bu isteklerine rağmen evin sessiz kaldığını görünce hayal kırıklığı yaşadı. Gün mükemmel geçiyor diye düşündü. En kötü düşmanını şöyle bir adam akıllı benzetip içini boşaltamamıştı. Eve gerçekten de bir şeylere vurmak istiyordu. Deri ceketini çıkardı, süslemeli merdiven trabzanının üzerine fırlattı. Fakat kahya hala ortalarda görünmüyordu. Piç diye düşündü ve merdivenlerden yukarı çıktı. Eğer Somerset'e yumruk atamazsa, içinde güç bela kontrol ettiği bu öfkeyle nasıl başa çıkacaktı? Bir robotla boks yapmak değildi istediği şey. O bir insanla temas istiyordu. Güzel ve zorlu bir insan teması. Çalışmaya başlamadan önce somurtmuş bir şekilde sıcak bir banyo için yatak odasına gitti. Rourke da oradaydı. Onu gözünün ucuyla süzdü. Belli ki o da şimdi gelmişti ve takım elbisesini gardıroba asıyordu. Eve baktı ve onun hangi ruh hali içerisinde olduğunu anladı. Banyonun kapısını kapattı ve gülümsedi. ''Merhaba sevgilim, günün nasıl geçti?'' ''Berbattı. Somerset nerede?'' Rourke Eve'in ne kadar öfkeli olduğunu artık açıkça anlamıştı. ''O bu akşam izinli.'' ''Harika, ne iyi.'' İlk kez o aptala ihtiyacım oldu, onda da burada değil. Eve bir an yatağın üzerinde uzanmış şişman gri kediye baktı. Rourke şaşırıp kaldı. Kedi ve Eve kısa bir süre sessizce bakıştılar. Galahad şiddetten uzak kalmayı yeğleyerek yere atladı ve odadan dışarıya doğru sıvıştı. ''Senin için yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sordu Rourke. Eve ona da kızgın kızgın baktı. ''Bırak da senin yüzünü de parçalamayayım. Yüzün çok güzel, yazık olur.'' ''Çok şanslıyım.'' Rourke bir süre Eve'i izledi, oturma odasına yürüyüşüne, etrafı kontrol etmesine ve isteksizce orayı burayı tekmelemesine baktı. Kendi kendine söylenip duruyordu. Enerjini o odada mı kullanacaksın Teğmen? Sana bu konuda yardım edebileceğimi düşünüyorum. Bana sakinleştirici bir ilaç almamı söyleyeceksen ben, dedi İp ama cümlesini tamamlayamadan kendisini yatakta buldu. Bana bulaşma, moralim bozuk. Tamam. Rock eğilerek onu boynundan öptü. Biliyor musun İp, sen kızgın olduğun zamanlarda daha seksi oluyorsun. Lanet olsun Rock. Rock onu dinlemiyor, öpmeye devam ediyordu. Kes şunu, dedi İp. Ama Rock onun göğüslerini okşamaya başladı ve bütün bedenini kavradı. Sabret biraz. Eve'in de onu arzuladığını düşünüyordu ama Eve o kadar öfkeliydi ki o da gerildi. Peki, eğer yalnız kalmayı tercih ediyorsan? Eve'i rahat bırakmıştı ama bu kez Eve onu gömleğinin yakasını tutarak kendine çekti. Çok geç ahbap, şimdi de ben sevişmek istiyorum. Rourke'un hoşuna gitmişti bu durum. Arkasından sarılarak göğüslerini yeniden okşamaya başladı. Eve Rourke'u, kendimi çok vahşi hissediyorum diye uyardı. İyi, ben de bunu istiyorum. Sonu nereye varırsa varsın. Rock önce onun silah koşumlarını çözecek, sonra da gömleğini çıkaracaktı ama Eve buna karşı çıktı. Ben vahşi dedim. Eve ellerini Rock'un siyah gömleğinin ipek kumaşı üzerinde gezdirirken neredeyse nefesi kesilmişti. Kaç paralık bu? Bilmiyorum. En uygunu diye ne yapacağına karar verdi Eve. Ve gömleği yırtarak onu soydu. Rock şaşkındı ve Eve onun tepkisini beklemeden omuzlarını ısırdı. Sert ve hızlı olmalıyız. Rock'un saçlarını avuçladı. Deli gibi öpüşüyorlar ve büyük bir tutkuyla yatakta yuvarlanıyorlardı. Yatakta yuvarlanırlarken Rock'un giysilerini yırtarak tırnaklarını pençe gibi geçirmişti vücuduna. Zayıf noktalarını keşfederek zevkin doruklarına çıkarmak için birbirlerini yönlendiriyorlardı. Her ikisi de zevk alıyor, titriyordu. Bedenlerini tanıyorlardı. Düş kırıklıklarının biriktirdiği enerji doruğa erişmiş bir açlığa bırakmıştı yerini. İçine almak, hızla içine almak, her şeyi içine alma ihtiyacı zirvedeydi. Rock, Eve'in göğüslerini ısırıyor, elleri birbirlerinin bedeninde geziyordu. Aldıkları hazlı nitelercesine birbirlerinin vücutlarını sıkıca kavruyorlardı. Nefes nefese kalmışlardı. Ama yetmiyordu ikisine de. Her ikisi de hızlanmış, sıkıca sarılıp tek vücut olmuşlardı. Eve ellerini Rourke'un sırtında gezdiriyor, her yeni dokunuşta tutkuyla onu kavruyordu. Arzudan delirmek üzereydi. Rourke'un parlak gözlerine de aynı tutku yansımıştı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 63. Devamı 7. ayrımda.